أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pek muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programındayız. Buhari'nin ilim kitabından hadis-i şeriflerin yazılması, hadis-i şerifler yazılmasıyla ilgili rivayetler, o bölümdeyiz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Nebi Muhterem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: Allah Teala ashabı fiili veya katli Mekke'ye girmekten men etmiştir. Yani savaş olmaz, Mekke'ye giremez savaş. Katil, insanların birbirini öldürmesi, Mekke'ye girmemesi lazım. Harem bölgesidir orası. Ashab-ı fil de nitekim girememiştir. Cenab-ı Hak onların girmesine engel olmuştur. Onlar fil sahipleri Mekkelilere zarar verememişlerdir. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile müminlere bir defaya mahsus olmak üzere Mekke ahalisiyle savaşmaya izin verilmiştir. Mekke fethi esnasında kısa bir süreliğine Cenab-ı Hak peygamberimize izin veriyor. Buna rağmen yine de savaş olmuyor. Haberiniz olsun, Mekke benden evvel hiçbir kimse için helal olmadığı gibi benden sonra da hiç kimse için helal olmayacaktır. Biliniz ki o yalnız bir günün bir saatinde yalnız benim için helal olmuştur. Mekke'ye savaşmak Efendimiz'e helal oldu ama Efendimiz yine de oraya savaşmadan girdi. Mekke'nin dikeni bile kesilmez. Dikenini bile kesmek lazım lüzumsuz yere. Ağacına balta değdirilemez. Ağacı kesilmez. Yitiğini kimse elini uzatıp alamaz. Kaybolmuş hacıların kaybolduğu eşyalarını alıp da insanlar onları ilan etmeden kendilerine mal edemezler. Meğer ki sahibini aramak için ola. Hacıların kayıp eşyalarını almayın diyor. Ancak sahibini bulmak için arayıp alıp sahibini arayabilirsiniz. O halde her kimin bir akrabası katledilirse o iki şeyden hangisi hayırlısı onu isteyebilir. Ya diyet verilir ya maktulün ehli kısas ister. Daha önce böyle şeyler olmuş. Onlar da biz de onları öldüreceğiz diye bazı insanlar Mekke'nin harem dahilinde bazı kısas yapmak için adam öldürmek isteğinde bulmuşlar. Efendim diyor ki böyle bir durum varsa onlar iki şey isteyebilir. Diyet isteyebilir, kısas isteyebilir. Ancak o kısas da yine harem bölgesinde yapılmaz. Onun devlet harem bölgesinin dışında yapar. Bunun üzerine Yemen ahalisinden biri gelip "Ya Resulallah, şu buyurduklarınızı benim için yazdırabilir misiniz?" dedi. Mekke fethinden sonraki hutbesi Efendimizin. Fetih ordu içerisinde demek ki Yemen'den gelen insanlar var. Yemen'den direkt Mekke'de gelmiş olabilir veya Medine'ye hicret etmiş. Oradan İslam ordusu da gelmiş olabilir. O zat diyor ki ne güzel Efendimizin güzel bilgiler söylediği hutbede. Tabii ki bu hadiste bizlere nakledilen kısmı belki bu hutbenin bir kısmı olabilir. Hepsi olmayabilir. Efendimizin hutbesinin konuşmasının yazılmasını rica ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Şah için yazınız buyurdular. İsmi Ebu Şah imiş bu zatın. Derken Kureyş'ten bir zat, yani Hazreti Abbas radıyallahu anh, Peygamber Efendimizin amcası. Ya Resulallah, izhir otu istisna edilse olur mu? Zira biz onu evlerimizin inşasında ve kabirlerimizde kullanıyoruz dedi. İzhir diye bir ot var. Onu gerek inşaatta tavanların örtülmesinde, gerek kabirlerde, bu bizim kabire hasır koyarlar, hasır yerine. Bu otları kullanıyoruz diyor kabir örtülürken. Bunları koparmak istisna edilse olur mu ya Resulallah diyor. Yani otu koparılmaz, yeşili koparılmaz, ağacı kesilmez. İzhir otu istisna olsun istiyor Hazreti Abbas. Çünkü çok ihtiyaç duyulan bir şey. Nebi Ekrem Efendimiz de izhir otu hariç buyurdular. Yani o otu ihtiyaç var çünkü. Onu koparıp ihtiyaçları da kullanılabilir diye Efendimiz izhir otuna izin verdiler. Burada Ebu Şah için Efendimizin hutbeyi yazdırması. Hutbe bir hadistir. Uzunca bir hadistir. Bir kısım hadisler vardır öyle uzundur. Bir kısım hadisler kısadır. Hatta bir kısım hadisler vardır uzun bir konuşmanın cümleleridir. Konu konu bölünmüş cümleleridir. Demek ki bir hutbenin yazılması, hadis-i şerife yazılması manasına geliyor. Daha Peygamber Efendimiz zamanında bu hadislerin yazıldığını gösteren bir delil oluyor. Ebu Hüreyre radıyallahu anh şöyle buyurur. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabı arasında benden daha çok hadis rivayet eden kimse yoktur. Ebu Hüreyre en çok hadis rivayet eden sahabi. Ancak Abdullah bin Amr hariç, Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhuma hariçtir diyor Ebu Hüreyre. Zira o yazardı ben yazmazdım. O genç yazıyor Efendimiz'den duyduğu her sözü. Ebu Hureyre ise hafızasına güveniyor. Hatta Efendimiz'den de dua alıyor. Hafızam kuvvetli olsun, hiçbir şey unutmayayım diye. O hafızasından hadis-i şerifleri naklediyor. Efendimiz'in duasından sonra da unutmadığını söylüyor. Abdullah bin Amr ise yazıyor. Yazarak muhafaza ediyor hadis-i şerifleri. Bununla birlikte Hazreti Ebu Hureyre'nin bu sözüyle birlikte Ebu Hureyre Hazretleri'nin rivayet ettiği hadis-i şerifler 5300 bulduğu halde Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma'dan rivayet edilenler 700'ü pek de geçmiyor. 5 katından fazla 6 katı bize bugün gelen şekliyle baktığımızda en çok hadis rivayet edenlerden Ebu Hureyre en çok hadis rivayet etmiş. Abdullah bin Amr rivayetleri 1000'e yaklaşmış. Yani 6'da 1, 7'de 1 gibi. Peki Ebu Hureyre diyor ki Abdullah bin Amr benden çok hadis rivayet ediyor diyor. O zamanlar öyleymiş demek ki. O zamanlar çok rivayet ediyormuş. Bize aynı nispette gelmemiş sebebini. Yazdığı ve kaydettiği hadisler daha çok olduğu halde rivayetlerin daha az olmasının sebebi Abdullah radıyallahu anh'ın ehli kitabın kitaplarını da ele geçirip onları mütalaa etmesi ve onlardan rivayetlerde bulunmasıdır. Meraklı bir insan, delikanlı, genç. Efendimizin hadislerini yazdığı gibi bir de o arada ehli kitap yeni fetihler neticesinde Yemen'de olsun, Şam'da olsun ehli kitabın önceki Hristiyanların, Yahudilerin kitaplarını ele geçirmiş, onları okumuş, öğrenmiş. Onlardan da gördüğü güzel cümleleri, hikmetli ifadeleri naklediyormuş. Böyle yaptığı için alimler biraz ihtiyatlı davranmışlar. Karışmış olabilir diye. Tabiinden birçok alim İsrailiyat karışabilir korkusuyla Abdullah bin Amr'dan rivayet etmek istememişler. Diyorlar ki Abdullah bin Amr'dan hadis dinliyorlar aslında ama ondan rivayet etmiyorlar. Olabilir ki karıştırabilir. Kendi İsrail'i kitaplardan okuduğu sözlerle Efendimiz'den yazdığı hadisleri birbirine karıştırmış olabilir düşüncesiyle ihtiyaten ondan fazla hadis rivayet etmek istemiyorlar. Başka sahabilerden hadis rivayet etmeyi daha çok tercih ediyorlar. Ebu Hureyre'den daha çok hadis rivayet ediyorlar. Demek ki Abdullah bin Amr'dan da böyle bir şaibe olmasaydı, tam olarak rivayet etselerdi, demek ki tam güvendikleri, tam emin oldukları hadisleri rivayet etmişler. Onun rivayet ettiği hadisler de bugün bize 5000'den 6000'den daha fazla olacaktı demek ki. Ancak burada alimlerimizin ihtiyatını da görüyoruz. Hadis-i şerif üzerine nasıl titremişler, nasıl dikkat etmişler. Aman bir yanlışlık, bir karışma olmasın diye büyük bir titizlik gösterdikleri için Abdullah bin Amr'dan fazla rivayet etmemişler. Kendisi yine bu sahabi şöyle diyor. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhuma şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den duyduğum her şeyi yazıyor. Onları ezberlemek ve korumak istiyordum. Kureyş beni bundan men etti. Demek ki daha belki erken dönemlerde bunu yazıyordu. İlk Müslümanlar, Kureyş'ten olan Müslümanlar, muhacirlerden bir kısmı diyor beni nehyetti bundan. Acaba Mekke döneminde de yazıyor muydu? O zaman daha küçük, daha çocuk yaşta babası Hudeybiye'den sonra Müslüman oldu. Amr bin As. Belki Abdullah'ın Müslüman olması da Medine'de olabilir. Veyahut da kendine bilmesi, yaşının büyümesi Medine'dedir. Medine'de yazıyordu belki. Ama Kureyş'ten ilk muhacirler diyor beni bundan men ettiler. Dediler ki işittiğin her şeyi yazıyor musun? Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bir beşerdir, bir insandır. Hem kızgınlık hem de sükunet hallerinde konuşur. İnsandır, kızar, bazen kızgın konuşur. Bazen sakin konuşur. Kızdığında adam ne dediğini bilemez. Bazen söylemek istemediği sözler söyleyebilir gibi ikaz ettiler diyor. Bunun üzerine yazmayı bıraktım ve durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e arz ettim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem parmağıyla mübarek ağzını işaret ederek şöyle buyurdular. Yaz, nefsim kudret elinde bulunan Allah'a yemin olsun ki buradan haktan başka bir şey çıkmaz. Öfkeli de konuşsam, sevinçli de konuşsam, kendim için de konuşsam, başkası için de konuşsam, aleyhimde de olsa, lehimde de olsa peygamber haktan başka bir şey söylemez. Demek ki diğer insanlardan farkı var peygamberin. Normal insanlar kızdığında farklı konuşabilirler ama peygamber için bu söz konusu değildir. Bunu Efendimiz söylemiş oluyor ve o zaman sahabiler de bu durumu idrak etmiş, anlamış oluyorlar. Onlar baştan Efendimiz de bizim gibi normal insanlar gibi kızdığında ne dediğini bilmeyebileceğini zannetmişlerdi ama öyle olmadığını öğrenmiş oldular. Efendimiz zaten Müslümanları da bunu teşvik ediyor. Gerçek Müslüman diyor. Öfkeliyken, gazaplıyken de, razı olduğu zaman, sevinçliyken de hakkı söyleyen insandır diyerek Efendimiz bunu bize de tavsiye ediyor. Biz de buna teşvik ediyor. Mughire bin Şube radıyallahu anh'ın katibi olan Verrat şöyle anlatır. Muaviye bin Ebi Süfyan Mughire'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den işitmiş olduğun hadislerden bana yazıp gönderiver diye mektup yazdı. Sahabiler birbirlerine böyle yazıyor, talepte bulunuyorlar. Hazreti Muaviye Mughire bin Şube'den hadis istiyor. Yaz da gönder bana diyor. Muaviye Şam'da, Mughire bin Şube'de artık başka bir şehirde, hangi şehirde bulunuyorsa o zaman için. Bunun üzerine Mughire radıyallahu anh de Muaviye'ye bana imla ettirerek şunları yazdırdı. Katibi Verra'da yazdırıyor. Diyor ki yaz. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin namazı bitirdiğinde 3 kere La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala kül şeyin kadir dediklerini işittim. Peygamber Efendimiz namazı bitirdiğinde 3 defa La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala kül şeyin kadir. Biz de tesbihatta bunu okuyoruz zaten. Ama 3 defa dediğini diyor Efendimiz işittim diyor. Ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedikodudan, çok çok sual sormaktan, lüzumsuz sorular sormaktan bunlar, müteşabih konuları sormaktan, akıl karıştırıcı sorular sormaktan, yoksa normal ilim öğrenmek için sormak yasaklanmıyor. Malı zayi etmekten, israf etmekten, lüzumsuz yere mal harcamaktan, analara itaatsizlik etmekten, ana babaya itaatsizlik etmekten, kızları diri diri gömmekten nehyederlerdi. Efendimizin nehyettiği, yasakladığı bazı hususlar da yazıyor. Muğire bin Şube, Muaviye'ye mektup olarak yazıp gönderiyor. Efendimizin hadislerini demek ki sahabe bu şekilde birbirlerine yazıp göndermişler. Yine bunun örnekleri çok. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Mahmud bin Rebi'den naklediyor. Mahmud bin Rebi radıyallahu anh Medine'ye geldim diyor. Az sonra İtban bin Malik'e rastladım. İtban bin Malik sahabiye rastladım. Ona senden kulağıma bir hadis geldi dedim. Sen bir hadis naklediyor musun? Ben de işittim. Bana diyor İtban şunları anlattı. Bana onları da anlat diye tekrar soruyor yani sağlamlaştırmak için. İtban şunları anlattı. Gözüme bir şey arız oldu. Artık gözüm zayıfladı. Yaşlanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e haber yolladım. Bana kadar gelerek evimde namaz kılmasını, bunu müteakip o namaz kıldığı yeri namazgah yapmayı arzu ettiğimi söyledim. Ya Resulallah gözüm zayıfladı, camiye çıkamıyorum. Evime kadar gelseniz, orada bir namaz kılsanız, ben de oraya namazgah edinsem, bir mescit edinsem, teberrük yapacak. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın dilediği ashabıyla birlikte geldi. Birkaç ashabı, Hazreti Ebubekir ve yanında birkaç kişiyle geldi, içeri girdi. O evimde namaz kılıyor, ashabı da aralarında konuşuyor. Münafıklardan karşılaştıkları kötülüklerden bahsediyorlardı. Münafıklar var, toplumu rahatsız ediyor. Onun rahatsızlığını duymuşlar, ifade ediyorlar sahabiler. Sonra mevzu bahis olan şeylerin en çoğunu ve en büyüğünü Malik bin Duhşum'a isnat ettiler. Malik bin Duhşum, o da münafıklarla görüyoruz onlarla beraber. Sahabi aslında bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ona beddua etmesini ve bu sebeple onun helak olmasını dilediklerini, Efendimiz ona beddua etse de zararından korunsak diyorlar, onun başına bir bela gelmesini arzu ettiklerini söylediler. Derken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazını bitirdi ve bu adam Allah'tan başka ilah olmadığına benim Allah'ın peygamberi olduğuma şehadet etmiyor mu buyurdu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiyor mu? Ashab evet ama o bunu kalbinden olmadığı halde söylüyor dediler. Yani münafıklarla beraber gezdiğine göre herhalde münafıkça söylüyor dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına benim de Resulullah olduğuma şehadet getiren hiçbir kimse yoktur ki cehennem ateşine girsin yahut onu tatsın buyurdular. Yani eğer kalben bunu kalpten söylüyorsa nihayetse mutlaka cehennemden kurtulacaktır. Ebediyen orada kalmayacaktır şeklinde açıklanıyor bu hadis-i şerif. Diğer hadislerle, ayet-i kerimelerle birlikte. Enes radıyallahu anh şöyle der. Bu hadis benim hoşuma gitti. Ve oğluma bunu yaz dedim. O da yazdı. Hazreti Enes daha genç. İtban bin Malik yaşlı sahabilerden. Bu hadisi işitince Hazreti Enes'in hoşuna gidiyor. Oğluna diyor ki bunu yaz. Bu önemli bir konu diyor. Ve güzel bir müjde de ihtiva ediyor. Onun için onu yazdırdı diyor. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh bu tabiinden büyük bir Allah dostu, büyük bir alim ve idareci, adil bir idareci. Halife olduğu zaman, Emevi halifesi olduğu zaman Medine valisi Ebu Bekir bin Hazm'a şöyle yazmıştır. Bak araştır ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerinden ne varsa hepsini yaz. Zira ben ilmin kaybolmasından ve ulemanın gitmesinden korkuyorum. Bu faaliyette Peygamber Efendimizin hadislerinden başka bir şey kabul edilmiyordu. Sadece hadisleri yazacaksınız. Başka kimsenin sözünü yazmayın. Alimler ilmi yaymalı ve herkese açık ilim halkaları teşkil etmeli ki bilmeyenler de böylece öğrenebilsin. Zira ilim gizli kalmazsa yok olmaz. Alimlere düşen bir vazife var. Herkese açık dersler yapmalı. İnsanlar, bilmeyenler bu açık derslerde, cami derslerinde, halka açık derslerde bunları öğrenmeliler. İşte bizim vaazlarımız buradan çıkmış. Daha bunlar geliştirilmeli, daha fazla cami dersleri olmalı, insanlar devam etmeli veya başka merkezlerde de önemli dersler devam etmeli, müsait olanlar katılmalı. Böyle olursa ilim gizli kalmazsa yok olmaz. Halife bu emri diğer bölgelere de göndermiştir. Diğer bölgelere de aynı şekilde yazıyor. Çünkü sahabi dağıldığı için her şehirde diğer şehirlerdeki sahabilerden de o hadislerin toplanmasını istiyor. Peygamber Efendimiz'in torunu Hazreti Hasan radıyallahu anh kendi çocuklarıyla kardeşinin çocuklarını toplayıp şöyle derdi. Hazreti Hüseyin'in çocuklarına, Muhammed bin Hanefiye'nin çocuklarını toplayıp derdi ki yavrularım, yeğenlerim, siz bugünkü insanların küçüklerisiniz ancak pek yakında diğer insanların büyükleri durumuna geleceksiniz. Bugün de aynı şey geçerli. Bugünün küçükleri, gençleri, yarının büyükleri. Öyleyse mutlaka ilim öğreniniz. O günlerde ilim denince hadis akla geliyordu. Hadis ilmi çok yaygındı ve ilim orada bulunuyordu. Kur'an'ın tefsiri, fıkhı, her şey hadiste olduğu için hadis ilmi, ilim deyince o anlaşılıyordu. Öğrendiği ilmi ezberleyip rivayet etmeye gücü yetmeyen de onu yazıp evine koysun. Hafızasına güvenmeyen yazıyla onu kaydetsin diyor Hazreti Hasan. Yani ilim öğrenmeye teşvik ediyor. Oğullarını ve yeğenlerini ve onları yazmaya teşvik ediyor. Ebu Kabil rahmetullahi aleyh şöyle anlatıyor. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhuma'nın yanındaydık. Kendisine Konstantiniyye ve Rumiyye'den, Roma'dan hangisinin önce fethedileceğini sorduk. Abdullah radıyallahu anh halkaları olan eski bir sandık getirtti. İçinden bir yazı çıkardı ve şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çevresinde toplanmış mübarek hadislerini yazdığımız bir esnada ona hangi şehir önce fethedilecek, Konstantiniyye mi yoksa Rumiyye mi diye soruldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hirakl'in şehri önce fethedilecek buyurlar. Önce İstanbul fethedilecek, sonra Rumiyye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözüyle Konstantiniyye'yi kastediyorlardı. Önce İstanbul fethedilecek, sonra Rumiye fethedilecek diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki burada hem yazıyorduk diyor, Efendimizin yanında yazıyorduk diyor Abdullah bin Amr bin As. Hem de yazdığı şeyleri bir sandığa koymuş, onları getirip oradan naklediyor. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma şöyle buyuruyor. Nebi Mükerrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin son hastalığında ağrısı şiddetlenince yazı yazacak bir şey getiriniz de size bazı şeyler yazdırayım ki ondan sonra hiç dalalete düşmeyesiniz buyurdular. Son tavsiyeleri yazdırayım diyor Efendimiz. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ağrısı çok arttı. Onu daha fazla yormayalım. Nasıl olsa elimizde Allah Teala'nın kitabı mevcut. O bize yeter dedi. Bunun üzerine oradaki sahabe arasında ihtilaf çıktı. Sözleri birbirine karıştı. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yanımdan kalkınız. Benim yanımda ihtilaf ve münakaşa edilmesi layık değildir buyurdular. Efendimiz münakaşayı, gürültüyü sevmezdi. Sükuneti severdi Efendimiz. Onun için zaten hastalığı ağır, bazen bayılıyor, bazen ayılıyor. Hazreti Ömer diyor ki yormayalım. Bir kısmı sahabe onun tarafında, bir kısım yok diyorlar. İlla yazdırsın Efendimiz, belki çok mühim şey yazdıracaktır. Hazreti Ömer de düşünüyor ki zaten Efendimiz her şeyi bize söyledi. Yazdıracak şey de o söylediği şeylerin tekrarından ibaret olacaktır. Bundan anlaşılıyor ki Allah Resulü'nün bu talebi vücub ifade etmiyor. Arzu ederseniz yazdırayım manası taşıyordu. Vücub ifadesi mutlaka yazdırırdı. Çünkü bu tartışma çıkarıyorlar bu rivayet üzerine. Bilhassa Şiiler, işte Hazreti Ömer engel olmuştur. Halbuki Efendimiz orada kim bilir neler yazdıracaktı. Hemen öyle muğlak ve meçhul şeylere onlar kendilerini yoruyorlar. Belki orada Hazreti Ali'nin halife olması gerektiğini yazdıracaktı. Ehl-i Beyt'le ilgili bir şeyler yazdıracaktı gibi fitneyi körükleyici şeyler söylüyorlar. Eğer öyle mecburi bir şey olsaydı Efendimiz mutlaka onu yazdırdı zaten. Ashabın böyle meseleyi böyle anlamasına sebep olan karineler vardır. Çünkü Efendimiz vazifesini Mekke'de, Medine'de bütün düşmanların engellemesine rağmen, bütün çilelere, meşakkatlere rağmen vazifesini yaptı. Yani böyle bir durum olsa böyle ufak bir gürültüyle hemen o vazifeden vazgeçmezdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yazdırmak istediği şeyler mutlaka gerekli olsaydı yazı malzemesi gelince gelmeyince onları hemen sözlü olarak da söyleyebilirlerdi. Tıpkı son anlamında bütün müşrikleri Arap Yarımadası'ndan çıkarmalarını ve gelen heyetlere ikramda bulunmalarını vasiyet ettikleri gibi. Efendim böyle tavsiyeler olmuş. Son namaz tavsiyesi olmuş. Ehli kitabı çıkarın buyurmuş. Böyle vasiyet ettiği gibi o önemli şey neyse söylenmesi gerekseydi onu da söylerdi. Sahih rivayetler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir şeyler yazdırmak istemeleri hadisesinin vefatlanan 4 gün evvel Perşembe günü gerçekleştiğini ifade ediyor. Eğer yazdırmayı arzu ettikleri şeyler vacip olsaydı mutlaka gerekli, İnsanların ihtilaf etmesiyle onları tebliğden vazgeçmezdi Efendimiz. Zira tebliğ vazifelerini terk etmiş olurlardı. Halbuki o güne kadar müşriklerin amansız karşı koymalarıyla bile bu vazifelerini terk etmemişlerdi. Vahiy o olmayan ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kesin olarak emretmediği hususlarda ashab-ı kiram daima görüşlerini söylemişlerdir. Vahiy değilse, mecbur değilse Efendimiz biz yarısı şöyle olabilir demişler. İşte Bedir Savaşı'nda oraya değil de orduyu buraya yerleştirelim eğer vahiy değilse demişler. Efendimiz de kabul etmiş. Onun için bu konuda yarısı sizi yormayalım. Siz nasıl olsa bize söylediğiniz gerekeni demişler. Efendimiz de onu kabullenmiş. İmam Rabbani Hazretleri şöyle izah ediyor bu meseleyi. Uzun izah ediyor o mektubatını ama ben kısa bir bölüm nakledeceğim. Sahabenin içtihadi konularda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den farklı görüşler ortaya koyduğu olmuştur. Ve biz bunun olabileceğini kabul etmekteyiz. İşte Bedir'deki o ordunun yerinin değişmesi gibi, hendek kazılması gibi. Vahyin nüzulü devam etmesine rağmen bu tavrı sebebiyle sahabe yadırganmamış ve bundan nehyedilmemiştir. Cenab-ı Hak sahabeye siz nasıl peygamberinden farklı bir içtihatta bulunursunuz diye bir azarlama gelmemiş vahiy olmayan konularda. Eğer onların bu muhalefeti Allah katında doğru görülmeseydi mutlaka bundan men edilir ve içtihadi konularda Allah Resulü'ne muhalefet edenlere karşı tehdit içeren ayetler nazil olurdu. Nitekim bir grup sahabi sesini Peygamber Efendimizin sesinden fazla yükselttiği için inen ayetlerle ikaz edilmiş ve bu davranışa karşı çok büyük bir tehdit gelmiştir. Böyle tehditler var yanlışlara karşısında. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat hastalığı esnasında bir şey yazdırmak için kağıt istediğinde sahabenin ihtilaf etmesi de bunun gibidir. Sahabenin bir kısmı kağıdın getirilmesini istemiş, diğer bir kısmı buna mani olmuştur. Hazreti Ömer radıyallahu anh kağıdın getirilmesini istemeyenler arasında yer almıştır. Hazreti Ömer yalnız değil yani. Sadece Hazreti Ömer'e yüklenmek bu konuda bazı insanların yaptığı gibi haksızlık olur. Hazreti Ömer'in tavrı Efendimizin böyle zor bir anda daha fazla rahatsız olmaması maksadına matuf olup merhamet duygularından ileri gelmektedir. Ayrıca Efendimizin kağıt talebiyle ilgili emri diğerlerinin bu konuların meşakkatinden kurtulması için vücub değil tavsiye ifade etmektedir. Eğer kağıdın getirilmesi yönündeki emir vücub ifade etseydi Efendimiz ufak bir tartışmadan dolayı bu isteğinden vazgeçmez ve ısrarla bu emrin yerine getirilmesini beklerdi. Şunun bilinmesi gerekir ki bazı içtihadi konularda sahabenin peygamberimizden farklı düşünmesi Allah korusun heva ve taassup sonucu olursa bu durum onların dinden çıkmalarına sebep olur. Bir heva hevesten dolayı değildir. Bu da bir ilmi olarak gerçekten öyle olması daha uygun olduğu için işte strateji konusunda uzman olan sahabenin ya Resulallah orduyu şurada buraya değil de şuraya yerleştirelim eğer size bir vahiyle bir emir gelmediyse demesi gibi bir ilme dayanan bir içtihattır. Zira peygamberimize karşı edepsizlik etmek ve ona kötü davranmak Allah korusun küfürdür. Yoksa siz öyle dediniz biz de böyle düşünüyoruz. Sırf muhalefet olsun gibi bir farklı söz imandan eder insan. Bugün de dahi peygamberimiz bir söz söylemiş. Sırf gururdan, kibirden veyahut da heva hevesten dolayı muhalefet olsun diye aksini söylemek insanı imandan eder. Bilakis sahabenin söz konusu ihtilafı ibret alın, kıyas edin ayetinin icabıdır. Fe'tebirüye ülül ebsar, ülül elbeb diye Cenab-ı Hakk'ın ibret almak, kıyas yapmak. Yani Cenab-ı Hak bazı konuları bildiriyor, diğer konuları buna kıyas edin diye bazı hükümler, ayetlerde, hadislerde bazı hükümler bildiriliyor. Her bir şey tek tek bildirilmiyor. Diğer benzeyen konularda buna kıyas ediliyor. Kıyasın delillerine birisi olarak bu ayet-i kerime alınıyor. Nitekim içtihat derecesine erişmiş bir kimsenin içtihadi konularda başkasının içtihadına uyması yanlıştır. Gerçekten biliyorsa, bu işin uzmanıysa kendi düşüncesine göre hareket eder, başkasına uymaz. Ve Allah tarafından sakıncalı görülmüştür. Bunu İslam esasları bunu böyle koymuşlar. İçtihad ehli ancak kendi içtihadı doğrultusunda hareket eder. Başkasına uymaz. Başkasına uyması da doğru değildir. Yani bu rivayette Hazreti Ömer'e peygamberimizin son anında yazı yazdırması da yine hadislerin yazılmasını bir delil olarak görülmüştür ama o hadisinde açıklanması, izah edilmesi gerektiği için bu istidradi parantez içi konulara girmiş olduk. Hazreti Ömer'i bu konuda taan etmemek, ayıplamamak gerektiğini nakletmiş olduk kıymetli dinleyenler. Bugün de programımızın nihayetine geldik. İnşallah yeni bir programda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun efendim.